Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2019 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenler, ilk olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Ecdadın Dünyası başlıklı yazıyı sunacağız. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında fetihlerle birlikte Müslümanların eline geniş imkanlar geçmişti. Nil Nehri'nin taşmasıyla sulanan geniş Mısır arazilerinden, Dımaşk çarşılarından, tarihi ipek ve baharat yollarından bolca vergi geliyordu. Müminlerin emiri ele geçen bu imkanlardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ezvacı tahiratına da pay ayırdı. Hazreti Ayşe annemizin payına da 10 bin altın düşmüştü. Ayşe annemiz daha o gün içinde altınları Medine ahalisine dağıtırken kendisine iftarlık yiyecek bir şeyler almayı bile düşünmedi. Diğer sahabilerin de farkı yoktu. Hazreti Ali Efendimiz'i ziyarete giden bir şahıs onun yanındaki bir torbadan kavrulmuş un çıkarıp bir kap içinde suyla karıştırdığını, o öğünde yemeğinin bundan ibaret olduğunu söylemiştir. Sonraki nesiller arasında da bu sade hayat ve azla yetinme ahlakını sürdürenlere zahitler denildi. Zahitlerin en meşhurlarından Hasan-ı Basri'nin annesi Hayre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinden Hazreti Ümmü Seleme'nin azatlı cariyesi olduğu için çocukluğunda Peygamber aleyhissalatu vesselamın ailesi ve ashabından çok ilim öğrenmiş ve feyz almıştı. Onun ihya ettiği zühd, takva ve maneviyatın kaynağı tamamen ashab-ı kiramın hayatından ibaretti. Bizim Anadolu halkımızın mütevazılığı ve kanaatkârlığında onların örnekliği önemli bir yer tutmuştur. Hatta dergâhlarda pişirilen çorbalar dahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin suffe ashabı için hanımlarına hazırlattığı çömlek yemeğinden ilhamını almıştır. Ashabın bildirdiğine göre Efendimiz, iki kişinin zorlanarak taşıdığı büyük bir kazanda yemek pişirilmesini emreder, kendisi de fakir sahabeleriyle birlikte diz çöküp oturarak o yemekten yerdi. Bazı hadis-i şeriflerde bu yemeğin çevrede yetiştirilen sebzelerle çoğaltılarak herkese yetmesinin sağlandığı bildirilmiştir. Ekseriyette de bu sebzeleri yetiştirip ashaba ikram edenler Ensardan hizmet ehli hanımlardır. Anadolu Müslümanları semaların ötesine uzanan bir maneviyatı hayata geçirirken bir yandan da ayağı toprağa sağlamca basan bir medeniyet inşa etmişlerdi. Toprak üzerinde çalışıp nefsini meşgul eden, çalışıp çabalayarak her ihtiyacını kendisi temin eden, kimseye el açmayan, kimseye özenmeyen, Allah'tan başkasına boyun eğmeyen şahsiyetli bir İslam medeniyeti. Üstünlüğü israfta, tüketimde, gösterişte değil, yüksek ahlak ve fazilette arayan asil bir medeniyet. Bugün içinde yaşadığımız çağda ninni yerine reklam şarkıları dinleyerek, her baktığı köşede reklam afişleri görerek yetişen nesle bu medeniyeti nasıl anlatacağız? Her cemiyet hayat tarzıyla birlikte bir insan tipi yetiştiriyor. Eski zamanda bir genç dünyaya geldiği anda kulağına ezan sesi okunur, her gün beş vakit ufuklarda yankılanan tekbirlerle Allah'tan başka büyük olmadığına olan inancı tazelenirdi. Evinin bahçesinde dolaşmaya başladığı zaman mahallenin camisinin minaresinden daha yüksek bir bina görmezdi. Bedi Besmele veya Amin alayıyla Sıbyan Mektebi'ne başladığı veya bir usta yanına çırak olarak verildiği zamanda yine bin bir dualar, nasihatler işitirdi. Sokakta koşup oynamaktan terlese, çeşmeden su içse, üzerindeki kitabede bazı nasihatler ve o çeşmeyi yaptıran hayırsevere dua etmesini hatırlatan cümleler görürdü. hemen her sokağın köşesinde bir türbe, yanında mescidiyle, dergahıyla, oradan geçerken elini açıp ruhlarına Fatiha okumasıyla, mezar taşlarının üzerinde Hüvel Baki hatırlatmasıyla, devamlı ahiretle, maneviyatla haşır neşir olurdu o çocuk. Çarşıda ustası, mesleğin inceliklerini öğrettiği kadar meslek ahlakını da öğretirdi. Asker ocağı aynı zamanda peygamber ocağıydı. Dünya evi denilen evlilikte bile kız istemeye gidilince Allah'ın emri peygamberin kavliyle diye istenir, nikahlar dualarla kıyılırdı. Eski İstanbul sokaklarında hayat ölümle, ahiretle, ahiret hazırlığı için ibadetle, hayır hasenatla iç içeydi. Her bir köşede bir vakıf eser ya susuzların bağrını serinletir veya namazını eda edeceği serin bir gölgelik sunar. Vakıfların ihtiyaçlarına harcamak için Arasta çarşıları da hemen yakındadır. Esnaf hem dükkanlar için ödediği kirayla vakfı ayakta tutar, hem de zekatı, hayır hasenatıyla mahallenin fukarasını görüp gözetir. Eyüp Sultan Camii ve çevresi o devrin bir numunesi olarak yaşayan bir tarih gibidir. Mezar taşlarındaki ince işlemeler, ölüme ve ölüm ötesine karşı hissedilen güzel duyguların ifadesi gibidir. Modern dünyanın ölümden gözünü kaçırmak istemesi, ölümü hatırlatmak istediğinde ise hep kuru kafa ve iskelet gibi korkutucu suretlerle temsil etmesinin aksine, ölüm bizde ferah bir manzarayla temsil edilir. Cennet manzarasını hatırlatan yemyeşil bir bahçe ve temiz ruhları temsil edercesine bembeyaz mermer üzerine hikmetli sözler nakşedilmiş mezar taşlarıyla ölüm öylesine yakın, öylesine tabidir ki. Ölüm ne kadar tabi ise hayat da o kadar saf ve temizdir. Dükkanlarda ekseriyetle en temel ihtiyaç maddeleri satılır. Lüks, israf sayılabilecek fuzuli maddelere pek ihtiyaç duyulmaz. İhtiyaçlar sınırlı olunca hem herkes daha kolay temin eder, hem de mahrumların hacetlerini görmek için de imkan bulunur. Üretim maddeleri için ne fosil yakıtlar tüketilir, ne çevre kirliliği meydana gelir, ne de canlıların nesli tükenir. İnsanlar çılgınca eğlencelere ihtiyaç duymaz, çünkü kimsenin canı sıkılmaz. Herkesin yapacak işi, hizmeti, ibadeti vardır. Kalan zamanda da akrabayla, komşuyla, ahbaplarla arifane ve nezaketli sohbetler edilir, gönüller şenlenir. Hayat adildir, gönüller huzurludur. Kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı, haset etmediği, ufak tefek insani duygular olsa bile bunların yanlış olduğunun bilinip tevbe edildiği bir cemiyet ahlakı vardır. İnsanlar arasında seviye farkı olsa da bunlar hürmete, hizmete, sahiplenmeye ve ıslaha vesiledir. Her insan hayatının ilk zamanında gençtir, acemilik zamanında büyüklerinden rehberlik ve yardım görür. O da bu rehberliğe karşı minnetle, hürmetle, hizmetle karşılık verir. Onların yaşına geldiği zaman da kendisinden sonraki nesilden hürmet görme sırası ona gelir. Bugün insanlar güya çok ilerlemiştir ama ahlaki yöndense adeta vahşiliğe doğru geri gitmektedir. İnsanların markalı kıyafetlerle, otomobillerle, etiket ve unvanlarla birbirini ezdiği, birbirinin ihtiyaç ve sıkıntılarına ilgisiz kaldığı bir cemiyet yapısı nasıl medeni sayılabilir? Karıncalar ve arılar bile karşılaştığı arkadaşı yiyecek bulamamışsa, kendi rızkından bir parça verip onun açlığını gidermeyi vazife bilirken, nasıl olur da insanoğlu onlardan daha vahşi davranabilir? İhtiyaç sebebiyle değil, sırf gönül huzursuzluğu, can sıkıntısı ve aşağılık duygusunu bastırmak için daima tüketen modern insana kaynakların israfı, çevre kirliliği ve benzeri bunca problem nasıl çözülebilir? Bugün Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetleri arasında en çok ihmal ettiğimiz zühd sünneti aslında en çok ihtiyaç duyduğumuz bir ahlak kaidesi. Bu kaideyi ihya etmeden İslam'ı hayata geçirmemiz mümkün olabilir mi? Değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin'in kaleminden Ecdadın Dünyası başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve Sesli Dergi'ye Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Zühd Anlayışı ve Dünyevileşme başlıklı yazıyla devam ediyoruz. Bu ay birbirine zıt iki anlayışı gündeme getirmektir niyetimiz. Bugün artık hastalık haline gelmiş olan dünyevileşme, ancak zühd anlayışına sahip olmayla giderilebileceği için başlığımızı da ona göre attık. Bilindiği üzere zühd tasavvufi bir mefhumdur. Hakiki manada zühd, kişinin eşyaya sahip olmaması değil, eşyanın kişiye sahip olmamasıdır. Yani dünya sevgisinin kişinin gönlüne girip ona Allah Teala'yı, emirlerini ve ahireti unutturmasına mani olmaktır. Zühd lügatte soğuk davranmak, herhangi bir şeye meyletmemek, azla yetinmek, tabii dünya adına manasındadır. Zühd dünyadan tamamen el etek çekmek değildir. Böyle bir anlayış zaten İslam'da yoktur. Dünyanın, insanın iç alemini istila etmesine ve Rabbinden uzaklaştırmasına izin verilmemesi vardır. Zühd, takva ile de alakalıdır. Takva anlayışında mümini karakter ve şahsiyet manasında bozulmaktan, kendini dağıtmaktan beri kılan bir toplayıcılık fazileti hakimdir. Zühd, takvayı artırır, besler, güzelleştirir. Yüce Kur'an'da geçici, fani şeylere önem vermemek, ahireti dünyaya tercih etmek gibi anlayışlara yer verilir. İslam'a göre dünya ve ahiret ikisi birbirini tamamlar. İslam birbirine önem verip diğerinin bırakılmasını istemez. Dünyada iyilik, ahirette de iyilik anlayışı dua olarak dillere yansır. Ancak Kur'an, dünya hayatına dair kulları uyarır, mal, evlat ve zenginlik gibi varlıkların insanla olan irtibatı sorgulanır, kişinin dünya için ahiretini terk etmesi ve sorumluluktan kaçması yerilir. Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşten, salınmış atlardan, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere düşkünlük, insanlara süslü gösterildi. Bunlar sadece dünya hayatının geçimidir. Asıl varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. İttika edenler, Allah'ın azabından korkanlar için elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Dünya hayatının faniliğine hala akıl erdiremiyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de dünyanın zemmedilmesi, insanın dünyaya meyletme isteğinden dolayıdır. İnsan ebedi saadetini kazanmak gayesiyle imtihan edilmek üzere dünyaya gönderilmiştir. Bu hakikatten hareketle zühd ve dünyevileşme hususunda asıl olan insanın dünyaya meyletmemesi ve dünyaya düşkünlük göstermemesidir. Dünyadan nasibini alma helal çerçevede keyfe kâfidir. Aşırıya kaçma durumu, nefsin isteklerine gem vurulamaması halidir. O zaman Müslümanlar, hayat boyu devam edecek büyük cihad olan nefsini eğitme işini asla hafife almamalıdır. İki cihanın, yani dünya ve ahiretin serveri, aleyhissalatu vesselam Efendimizin kendisine has bir zühd hayatı vardı. O kamil kul, peygamberliğin ilk senelerinde fakirlik içindeydi. Bu elhak doğrudur ama ilerleyen senelerde Arap Yarımadası'nın bütününe hakim olunacak güce gelindiğinde de yine aynı zahidane hayatını muhafaza eden Peygamberimiz aleyhisselam ve beraberindekiler bizlere günümüze dair ehemmiyetli mesajlar verirler. Resulullah aleyhisselatu vesselam Efendimiz mal mülk sahibi olabilecek durumdayken onu tercih etmedi. sahte ve mütevazı bir hayatı yeğledi. Mal biriktirmedi, ganimetleri fakir fukaraya dağıttı. İçtimai hayatta o, hep çevresindekilere cömertliği ve paylaşmayı tavsiye etti. İnsanları daima dünyaya tamah etmekten, lüks ve israftan sakındırdı, her zaman itidal ölçüleri içinde yaşamanın müminler için daha uygun olduğunu anlattı. Ancak bunlar yanlış anlaşılmamalı. Ahiret mutluluğu için dünyadan vazgeçelim denmiyor. Dünyadan Yüce Kur'an'ın ve Peygamberinin gösterdiği ölçülerde faydalanılsın deniyor. Dünyada mutlu olamayanlar ahiretini kaybedenlerdir. Ahirette mutlu olacaklar da hem dünyada hem ahirette huzur duyanlardır. Bugün yaşadığımız devirde eskiye nispetle artan hayat standartları insanları lükse dalmaya ve israfa kaymaya meylettirmiştir. Bir tarafta yiyecek bulamayan, bir yanda zevk-ü sefa içinde yaşanan tezat hayatlar var. Müminler dahi bugün ihtiyaçlarını belirlerken Kur'an ve sünnetin gösterdiği nezih ve mütevazı ölçüden değil, gündemin dayattıklarından hareket ediyorlar. Günümüzde maalesef dünyevileşme artık bir hastalık halini almıştır. Bu hastalık insanı ruhen öldürür, vicdanı körleştirir, insanı manaya karşı duyarsızlaştırır. Kişiyi kibre, gurura, büyüklenmeye, acımasızlığa götürür. İnsanlar sahip olduğu imkanları kaybetmemek için olmadık şeyleri yaparlar. Hak, hukuk ihlallerine yeltenirler, israfa dalarlar, lükse kayarlar, gösteriş yaparlar. İslam'da bunlar asla ve asla tasvip edilmez. O halde yüce dini İslam'ın tasvip etmediği nasıl yapılır? Müslümanlar dünyanın çekiciliğine kaydıklarında hayatlarının imani, ahlaki, ticari ve içtimai yönlerinde pek çok sapma gösterebiliyorlar. Bu şekilde dikkatsizce yaşanan hayatlar sonucu oluşan sapmalar elbette İslam düşmanlarının eline malzeme oluyor. Kişiler kendi değer ölçülerine göre değil de önlerine dayatılan gündemlere göre hareket ettiklerinde pek çok insani hasleti ve fazilet ölçülerini kaybederler. Elbette bu gibi kişilerin hadiselere bakış açıları da ona göre olur. Kişi inandığı gibi yaşamayıp, yaşadığı gibi inanıyorsa işte o zaman dünyevileşme başlamış demektir. Bu durumda mal, insani değerleri yutuyor, dünya insanla oynuyor, dünyevileşme insanı adeta değirmende öğütüyor. Dünyevileşme, düşünmeyi, okumayı, ibadeti, iyi davranışları engelliyor. Hayrı, hakkı, dürüstlüğü, ölçüyü, dengeyi kaytırıyor. Bugün bu hal, dışımızı çepeçevre kuşattığı gibi içimizi de parsellemiş vaziyettedir. Dünyevileşen insan vermekten korkuyor. Bilinmelidir ki dünyada kendisi fakir olacak diye vermekten korkanlar ahirette fakir ve rezil olmaktan kurtulamayacaklardır. Dünya malına sahip olalım ama o mal bize sahip olmasın, yani gönle girmesin. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Karun gibi hazineler sahibi birinin şahsında yapılan bir öğütte dahi Kur'an'ın dünyadan da nasibini unutma tavsiyesinde bulunması, İslam'ın dünyaya ait çalışmaya ne kadar önem verdiğini gösteren bir nükte taşımaktadır. Bununla birlikte Kur'an, daha sonraki ayetlerde büsbütün dünyaya dalmanın getireceği felaketleri de canlı bir şekilde gözler önüne sererek dünya ve ahireti dengeleyen mutedil bir yol tutulmasını tavsiye etmektedir. Müslümanlar dünya nimetlerinden meşru çerçevede israf etmeden istifade ederler ama ahireti unutmadan, ihmal de etmeden, dünyaya gönül bağlamadan bu işi yaparlar. Dünyevileşen insanlar yalnızca kendi egolarını düşünüp ona hizmet ederler. Böylesi insanlar hırslarının peşinde sürüklenirler. Hatta zaman içinde isteklerinin kölesi haline gelirler. Halbuki dünyada çok kısa bir süre kalacak olan insanoğlu, ömrünü böyle hoyratça, pervasızca, şuursuzca dünya peşinde koşarak geçirmemeli. Zira içinden hiç çıkmayacağımız uzun bir ahiret hayatı bizi beklemektedir. Bugünün dünyasında sabır, kanaat, şükür, bereketi yerini lüks, israf, hırs, gösterişe bıraktı. Ve günümüz Müslümanı dış dünyanın cazibesiyle iç dünyanın hakikatleri arasında sıkıştı kaldı. Neticede güya kendince çağa uyayım derken gevşeyen, dini kaideleri önemsemeyen, devrin insanına dönüşen Müslüman, daha açıkçası modern Müslüman tarzı ortaya çıktı. Öyle ki marka düşkünlüğünden tesettür defilelerine, tatil alışkanlıklarından flört ve erkek arkadaş kavramlarına kadar sözüm ona başı kapalı bayanların kafelerde nargile içmesinden sokaklarda sigara içmelerine varıncaya kadar bir yanlışlıklar zinciri devam etti ve ediyor. Eskiden kapalı mekanlarda el ele, kol kola, diz dize olan kız erkek münasebetleri şimdi sokaklarda, caddelerde, parklarda ahlak kuralları hiçe sayılarak sergileniyor. Bu haller Müslümanlar adına çıkmaz sokaktır. Böylesi bir esneklik ve serbestlik anlayışı kabul edilemez. Bu düpedüz edepsizliğin, ahlaksızlığın, terbiyesizliğin, ölçüsüzlüğün ta kendisidir. İnsanlar da edep, haya kavramını bitirdiniz mi, onları bitirdiniz demektir. Yazıklar olsun. Üzücüdür ki bugün insanlar dini, ahlaki, sosyal ve ticari durumlarda tamamen yaşanan hayatın dayattığı dünyevi hallere uygun davranış modelleri geliştirmişlerdir. İnsanların hadiselere bakış tarzı, varlıkları algılama şeklinden tutun da düşünme biçimine kadar bütünüyle dünyevi bir hayat anlayışı ölçüsündedir. Dolayısıyla dünyevileşme din karşıtı olarak da yorumlanabilir. Bunun neticesinde din ve dini kavramlar, insanların hayatlarının dışına itilmiş dünyevi bir hayat tarzı çok normal görülür olmuştur. Bu görüşün yaygınlaşması sonucunda Müslümanların kimlik, kişilik ve şahsiyetleri parçalanmıştır. Dünyevileşme bilhassa son 10 yılda Müslümanlar için çok ciddi bir problem haline gelmiştir. Eğer bu süreç doğru yönlendirilmezse, Müslümanlar modernleşme, çağdaşlaşma sürecinin esareti altında zayi olup gidecekler. Güncel hayatın bize dayattığı dünyevileşme macerasıyla artık hesaplaşma zamanı gelmiştir. Dünyevileşme problemine asırlar evvel sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilhassa parmak basarak müminleri uyarmıştır. Dünya sevgisi her türlü hatalı davranışların başıdır. Bir şeye olan aşırı sevgin seni kör ve sağır yapar. Dünya arkasını dönmüş, ahiretse yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendisine has evlatları var. Siz ahiretin evlatları olun. Sakın ha dünyanın çocukları olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarınsa hesap var, amel yok. Dünyayı yaşanan hayatın merkezine koymak, müminleri pişman olacakları acı akıbetlerin eşiğine kadar getirebilir. Bugünün Müslümanları olarak en büyük problemimiz iman ve ahlak hususlarındadır. Bunun ana sebebi ahiretten çok dünyaya önem vermemiz, yani dünyevileşmemizdir. Günümüzde dünyevileşen Müslümanlar, dünya-ahiret dengesinin dışında israflarla bezeli, yanlışlarla donatılmış hayat yolunda düşe kalka ilerliyorlar. Hayat standartlarının yükselmesiyle insanlar, sadece birkaç defa kullanacağı şeyleri almayı, lükse kaymayı marifet sanıyorlar. Enerjisini devamlı olarak dünyaya sarf eden insanlar, hem bedenen hem ruhen yoruluyor. Neticede, ne yazık ki insanların ahiret hakikatini düşünecek mecali kalmıyor. Zira devamlı tekrarlanan, yaşanan hayat gündemi onu fazlasıyla meşgul ediyor. Kur'an-ı Kerim'de "Akletmez misiniz?" diye pek çok ayet vardır. İşte onlardan biri. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. şüphesiz ahiret yurdu korkup sakınanlar için daha hayırlıdır. Akletmez misiniz? Akıllı Müslüman, dünyayı yaşarken imtihan halinde olduğunu unutmadan, ahiret gerçeğini ötelemeden, dünyaya aldanmadan, nefsinin ve şeytanın ivalarına kanmadan, müstakim bir hayat çizgisi izlemeli ki mutlu ve huzurlu olabilsin. Aksi hüsrandır. Pek tabii dünya güzelliklerinden faydalanırken, harama kaymadan, israflara dalmadan, meşru olmayan yollara sapmadan, o nimetlerden istifade etmeli. Dünyaya gönül bağlamamalı, haddi aşmamalı. Ey inananlar! Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın. Hududu da aşmayın. Doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez. Bilinsin ki dünya zevkleri, içimizde sakladığımız ihtirasların belirtisidir. İhtiraslar yerine getirildikçe istekler artar. Artan istekler kişileri haksızlığa, saldırganlığa, meşru olmayanlara yöneltir. Derken kişi Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallara yüz çevirir, yüzünü nefsinin isteklerine döndürür. Bu doyumsuz arzu ve istekler kişiyi dünyaya bağlar. Gün gelir, insan onun esiri olur. Hatta bazen öyle olur ki kişi vazgeçemediği istekleri sebebiyle başkalarının elini eteğini öper ve sonunda bu ezici, üzücü haller insanı felaketlerin eşiğine getirebilir. İşte bu istenmeyen durumlara düşmemek için insan hayatının her merhalesinde nefsiyle mücadele etmeli. Her arzusuna boyun eğmemeli, ibadetlerini artırarak daima helal ölçüler dahilinde kalmalıdır. Dünyanın ayartıcı ve azdırıcı özelliklerinden dolayı insanoğlu her zaman dünyaya mesafeli yaklaşmalıdır. Büyüklerin şu sözleri ne kadar doğrudur. İnsanlar haram malın azabına, helal malın hesabına hazır olmak şartıyla dünya nimetleriyle meşgul olmalılar. Gerçek zühd, varlığa sevinmemek, yokluğa üzülmemektir. Yazımızı bir ayeti kerime ile sonlandıralım. Ama sizler, dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı iyi ve daha bakidir. Değerli dinleyenlerimiz, Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Zühd Anlayışı ve Dünyevileşme başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2019 sayısından paylaştık yazılarımızı. Kaçırdığınız programlarımızı ve tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresi www.erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.